Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 16 Kasım Salı. Yıl 2021, ay 11, gün 320, Kasım 9.
1443 Hicri, Rebiülahir 11, 1437 Rumi, Kasım 3.
Günün sözü: sadece kendisi için yaşayan kötü yaşıyor demektir. Alfred de Musset.
Günün tarihi: 152 yıl önce bugün 16 Kasım 1869'da Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı açıldı.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Curtis Mayfield'dan Power to the People ya da Power for the People, halka, güç, iktidar, kuvvet, halka diye bir ünlü şarkısıyla yaptık. Sadece halka verilmesi istiyoruz gücün. Bütün istediğimiz bu. Hastalar, açlar, kendilerini koruyamıyorlar ve korku içinde yaşamasınlar diye ve gençlerin de bu şarkıyı söylemesini ve Amerika'yı büyütmesini istiyoruz diye. Ünlü bir şarkısını, epey uzun zaman önce yapılmış bir şarkısını dinlettik ve şimdi ondan da bahsedeceğiz. Epey bir COP26 sonrasında muazzam tartışmalar var zaten. Yeterli olmadığı konusunda herkesin hemfikir olduğu ve dünyanın da çok hızlı bir şekilde tehlikeden tehlikeye doğru hızla gitmekte olduğu, buna karşılık da çok az şey yapıldı. Zengin ülkelerinde yoksul kesimleri, yoksul ülkeleri ve kendi ülkeleri içindeki yoksul kesimleri de feda etme gittikleri yolunda önemli bildiriler, demeçler var. Özellikle de genç kanat, biz buradayız, kararlıyız diyorlar. Ama başka gelişmeler de var. Onların hepsine bakmaya çalışacağız. Ama önce tarihte bugüne bakalım.
1849 yılında bugün Rusya'da bir mahkeme Fyodor Dostoyevski'yi hükümet karşıtı eylemlerinden dolayı ölüm cezasına çarptırmış ama bu ceza daha sonra kürek cezasına çevrilmiş.
Evet, bu dünyanın en büyük yazarlarından birinin aslında hiç bir satır bile, kelime bile neredeyse yazmadan yok olmasına yol açacak bir çarlık Rusyası mezalimi bu şekilde önlenebilmişti tesadüfen, yani kürek cezasına çevrilerek. 1869'da bugün de Saatli Marif takviminde de söylediğimiz gibi Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı'nın açılması var. Kanalın inşasına Osmanlı Devleti'nin Mısır valisi Hıdil Said Paşa zamanında bir Fransız şirket tarafından başlanmış Kanal Mısır valisi İsmail Paşa zamanında da 1869'da da tamamlanmıştı.
2000 yılında bugün ise Ahmet Kaya Paris'te hayatını kaybetti. Bir yıl kadar önce Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü almıştı. Ödül konuşmasında "Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum" dedikten sonra Kürtçe bir şarkıya klip çekeceğini söylemişti. Önce salonda, ardından da medyada saldırıya uğrayan Ahmet Kaya ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Evet, şimdi de bu ölüm yıl dönümünde bir Père Lachaise mezarlığında, Fransa'da, mezarının saldırıya uğradığına dair de bir haber var. Yeni bir haber de var. Evet, bir de duyurumuz var bugün. Grant Dink hibe programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen Yahudi geçmişimizin bize öğrettikleri projesi sonuçlanmış ve proje sonucunda ortaya çıkan sergi, film ve kitap geçen hafta 500. yıl Türk Musevileri Müzesi'nde izleyicilerle de buluştu. 70 kişiyle yapılan mülakatlardan oluşan sözlü tarih çalışması, röportajlardan ve Türkiye'de Yahudi yaşamının kalmadığı bölgelerden yola çıkılarak bir belgesel film, bir kitap ve bir de sergi var. Koordinatörlüğünü Nisya İşman Allovi'nin yürüttüğü proje sürecinde Alberto Modiano tarafından kayda alınan görüntülerin kullanıldığı ve sokak çekimleriyle renklendirilen belgesel filmin kurgu yönetmenliğinde Axel Bonfil yapıyor. Bugün saat 20.30'da da Zoom linki veya müze Facebook sayfasından Axel Bonfil'in yaptığı kurgu yönetmenliğini bu belgesel filmi izlemek mümkün. 135 dakikalık film Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan çekim ve röportajlarla yakın geçmişe ait görüntülerde yer alıyor. Serginin küratörü ve kitabın metin yazarıysa projenin tarih koordinatörlüğünü de üstlenen Aimi Emel Benbesat. 20 Aralık tarihine kadar da izlenebiliyor. Ayrıca proje kitabına da müze dükkandan ulaşmak mümkün. Bunu da verelim bu akşam 20.30'da.
Bahsettiğiniz Facebook müze adresi ise 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'ymiş. Facebook'tan bu şekilde bulunabiliyor. Ve Yahudilerin Ayak İzleri'ymiş gösterecek filmin de adı.
Evet. Şimdi haberlere, ana haberlere bir göz atalım. Tabii COP26 ile çalkanıyor, bütün onun izleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Glasgow'da yapılan iklim zirvesi. Özellikle mesela COP26 Başkanı Alok Sharma'nın tarihi olarak nitelediği ama aynı zamanda da son dakikada yapılan eski şeylerde, taslaklardaki değişikliklerde, özellikle de kömür, en büyük kirletici olan kömürün giderilmesini, yani çıkarılmasını, üretiminden vazgeçilmesini son anda vazgeçen bir kelime var, geçiren. Onun için de Alok Sharma'nın özür dilediğini de biliyoruz. Hatta ağlamaklı olduğu da görülüyordu. Yani çünkü phasing out diye, yani kömürün azaltılarak kömürden vazgeçilmesi yerine phasing down.
Tabii kömürden tamamen çıkılması anlamına gelirken o kelime azaltılması şeklinde değiştirildi.
Azaltılması şeklinde değiştirildi. Bunun içinde Hindistan suçlanıyor ama aslında son derece karmaşık bir durum var. Büyük bir yalan ve riyakarlık da var. Yani özellikle de daha önce Climate Action Tracker diye bir kuruluşun da net olarak ortaya koyduğu gibi büyük bir felaket demek olan, yalnız insanlar için değil canlılar alemi için de gerçek bir felaket anlamına yol açabilecek 2.4 derecelik bir sıcaklık artışı da küresel ısınmanın ya da ısıtmanın buraya gideceği de ortaya konmuştu. Yani yoksul ülkelerin delegeleri ve iklim değişikliğinden yüksek risk altında olanlar çok derin bir hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Fakat devam ediyor. Yani mesela Marshall Adaları'ndan iklim görüşmecisi Tina Stege bu değişikliği en büyük isteksizlikle kabul ediyoruz demişti. Biz bunu sadece bir tek, yani şunu yakından anlamanızı istiyorum. Altını çizmek istiyorum, vurgulamak istiyorum. Bu pakette, kabul edilen pakette kritik bazı şeyler var, unsurlar var. Benim ülkem hayatındaki, gelecekteki hayat çizgisini sürdürebilmek için bunlara ihtiyaç duyuyor. Onun için kabul ettik. Ama büyük bir isteksizlikle kabul ettik demişti. Çaresizliği belirten bir durum. Ayrıca Bangladeş iklim bilimcisi çok ünlü bir, tanınmış bir isim. Salim-ül Huq şey demişti. Bu gezegen üzerindeki yoksullar için, en yoksul kesimler için, halklar için tam bir ölüm fermanıdır, idam fermanıdır. Yalnız o değil. Yani kirletenler de şunu söylediler bize bu anlaşmada diyor, anlaşma yapılırken Glasgow'da, cehenneme kadar yolunuz var, bize umursadığımız bir şey değil, size bir kuruş bile para vermeyeceğiz dediler diyor. Ama diyor Salim-ül Hak bu konuşmasında, bunu tekrar bastıracağız, böyle bırakıp teslim olacak halimiz yok, ama COP'un da 26.sının, yani taraflar arası iklim konferansının büyük bir yenilgi olduğunu kabul edelim. Çünkü özellikle de mesela loss and damage dedikleri, yani zarar ziyan mekanizmasını ortaya koyacak, bunu halledecek, bu yoksul ülkelerin, yoksul kesimlerin büyük zararlarını giderecek bir mekanizma kurulmadığını dile getirmiş ve yani ne yaparlarsa yapsınlar umurumuzda bile değil. Bu bizim meselemiz buydu. Loss and damage diyor. Yani zarar ziyan meselesinin halledilmesi ve yoksul ülkeler, meselemiz buydu. Yoksul ülkeler, kırılgan ülkeler buraya bunun için gelmişlerdi ve suratlarına kocaman bir tokat yediler diyor. Salim-ül Hak da bu şekilde konuşmuş. Tabii protestoların da devam ettiğini dün de söylemiştik. Böyle bir durum. Şeyle ilgili, iklim meselesinin ciddi endişeler yaratacak şekilde olduğuna dair de yeni haberler var. Mesela Pasifik kuzeybatısında, Kanada'nın Batı Kanada'da evlerini terk etmek zorunda kalan, bu taze bir haber, yeni bir haber. Guardian'dan Leyland Kekko imzasını taşıyor. Bayağı ciddi bir şey var. Seller götürmüş ortalığı. Birçok komünite, köy ve kasaba halkı terk etmek zorunda kalmışlar durumu. Yardım için bağırışan insanlar var ve bazı yollarda mesela tamamen sellerle kaplanmış olduğunu yolun gösteren fotoğraflar ve videolar var. British Columbia eyaletinde. Pazar günden heyelanlar, tamamen şehirler aslında, yani küçük şehirler bile tamamen sular altında kalmış. Otoyollar, sosyal medyada dolaşıyor bunların fotoğrafları. Tam daha zarar ziyan hesabı yapılabilmiş değil. Ama bayağı Environment Canada adlı kuruluşa göre Cumartesi başlamış yağmurlar ve Hope diye bir umut adını taşıyan bir yerde de, garip bir tecellisi kaderin, bir bölgede, kasabada 225 milimetre yağmur yağmış. Agassiz ve Chilliwack diye de doğu kısımlarında Fraser Vadisi'nin 180 milimetre yağmış. Ve bazı şeyler, köprüler ve su işleme merkezleri de sular altında kalmış. Biliyorduk diyorlar. Ben birisiyle konuşmuşlar mesela. Biliyorduk, yakın uyarılar da geliyordu. Yapılacağını biliyorduk, şeyin, selin geleceğini, ama böylesine bir şey olacağını aklımızın ucundan bile geçirmemiştik diyorlar. Zaten COP26'da konuşan yerli halklar ve aktivistler tam da bunu anlatıyorlardı işte. Yani bizim yaşadıklarımızı bilmenize imkan yok. Her gün bunları yaşıyoruz diyorlardı ama maalesef böyle bir sonuç çıkmadı. Bir ikinci haberde Çin kömürü artıracağını söylemiş. Bu da çok ilginç bir haber değil mi?
Şaşırtıcı da değil ama. Hatta belki biraz sonra yer veririz. Avustralya'dan da hükümetin küçük ortağı aynı şeyi söyledi. Bu İskoçya'da imzalanan Glasgow Paktı'nı imzalamayacaklarını hatta söyledi. Yani biz imzalamadık dedi daha doğrusu. Destek evet. vermiyoruz demişti. Çin de artırıyormuş.
Ve tarihinin en yani kömür üretimini Washington Post'tan ilginç bir ayrıntılı bir haber var. Lily Kuo ve Michael Birnbaum imzasını taşıyan iki imzalı bir makalede peak'e ulaştı. En yüksek noktaya çıkarttıklarını söylemişler Çin yetkilileri. Bunu dünkü bir haber gibi
evet.
kömür üretimi yıllar
rekor kırmış evet günlük.
En büyük günlük rekora çıkartmışlar. Tam da Hindistan'ın başkentinde de hava kirlenmesinden dolayı Delhi'de hava kirlenmesinden dolayı tamamen okullar dahil her taraf kapanmışken smogdan dolayı kömür dumanından filan yani küresel ısıtmayla tam da böyle tarihi diye adlandırılan Birleşmiş Milletler Konferansı'nın hemen arkasından böyle haberler gelmesi çok tuhaf yani.
Tabii sadece Çin ve Hindistan da değil. ActionAid USA'den Brandon Wu konuşmuştu Amy Goodman'la Democracy Now!'da. Ya Çin ve Hindistan üzerine atıyorlar bu kömürden çıkış meselesini ama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yeni fosil yakıt projeleri açıkladılar diyordu. Üstelik Biden'ın imzalamakta olduğu bu Meksiko Körfezi'ndeki yeni petrol kuyusu ya da petrol ve doğalgaz kuyusu Amerika'nın şu bugüne kadarki en büyük, en geniş fosil yakıt kuyusu herhalde öyle demek lazım alanıymış.
Evet.
Dolayısıyla Çin ve Hindistan'a suçu atarak işin içinden çıkamazlar diyordu Brandon bu konuşmada.
Evet, o da yani çok önemli birçok konuşmada bunun köklerini, bu gelişmelerin köklerini ta sömürgecilik dönemine zengin devletlerin getiren konuşmalar vardı. Zaman buldukça onlara da değinme fırsatı bulabileceğimizi ümit ediyoruz. İlginç bir başka haber daha var. Şimdi onunla devam edelim istersen. İngiltere-Hollanda ortaklığındaki dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Royal Dutch Shell isim değişikliğine gitmiş.
Ya evet.
Tamamen İngiliz şirketi olmaya hazırlanıyormuş. Ne diyorsun? Kraliyet unvanını kaybediyor unvanını.
Enerji şirketi şöyle söylemiş. Özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle tamamen İngiliz şirketi haline geliyoruz demişler. Yani bunun aslında daha henüz yorumlarını pek okuyamadık. Yani daha göremedik. Ama farklı şeyler de olabilir. Yani İngiltere'nin görece fosil yakıtlar konusunda daha esnek bir ülke olduğunu biliyoruz Avrupa Birliği'ne kıyasla. Belki bundan kaçış da olabilir tabii.
Yahu daha da ilginç bir şeyi hatırlatalım. Yani olabilecek en ilginç şeyi hatırlıyorum. Bu yıl üzerinde konuştuk hatta
tabii. Mahkeme kararını diyeceksiniz
evet,
değil mi? Evet.
Güvenliği karar programında ayrıntılı olarak da değinme fırsatı bulmuştuk. Yani Hollanda'da bir mahkeme 2030'a kadar Shell şirketinin karbondioksit emisyonlarını 1919 seviyelerine göre %45 neredeyse yarı yarıya azaltması gerektiğine karar
tabii.
vermişti.
Evet.
Fakat şimdi tabii çok ilginç bir durum var. Bu karar sadece Hollanda'yı bağlıyor. Yani Hollanda için geçerli bir Hollanda
evet.
mahkemesinin kararı. Dolayısıyla onlar da İngiltere'ye taşıyıp meseleyi
durumu çözüyorlar. Üretime
tamam,
devam.
Üretime devam. Mahkeme kararı sıfır. Mahkeme kararına zaten itiraz etmişlerdi. Hatta bir aktivist kız birlikte katıldığı TEDx konuşmasını, Van Borden'le CEO'suyla beraber katıldığı bir toplantıyı terk etmişti. Sen kötülüğü temsil eden bir adamsın ve hepimizi öldüreceksin diyerek gitmişti. Neden be, eğer azaltmayı sen iklim değişikliğinden yana olduğunu şimdi söyledin, şurada şu kürsüde, o zaman neden itiraz ettin, istinaf yani mahkeme kararına karşı şey yaptın, temiz ettin mahkemeyi diye sormuş ve terk etmişti toplantıyı. Şimdi neden terk etmiş olduğunu gayet iyi hatırlıyoruz, anlıyoruz yani.
Yani evet, böyle... Yalnız ilginç olan BBC'nin haberinde hiç yer vermiyor bu kararları. Evet. Sadece şirketin açıklamasına yer verilmiş. Satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşulları sebebiyle geçiyor denmiş. Artık Royal Dutch ismi kullanılmayacakmış tabii. Sadece Shell olacak denmiş.
Hükümet de biraz kızmış buna ama Hollanda hükümeti aslında. Yani Chris Packham, İngiliz aktivist, net olarak yazmış. Quelle surprise diye dalga geçiyor. Yani aman ne şaşırtıcı, daha bu yıl öncesinde Hollanda'da Shell'in emisyonlarının neredeyse yarıya kadar indirmesi gerektiği kararı çıkmıştı. Hadi bakalım. O zaman şunu diyor yani Chris Packham, Shell şunu diyor bize diyor. Gelin bütün dünyayı öldüreceğiz, umurumuzda bile değil diyor. Birisi şeyinde senin de dediğin gibi hiç yok bu. Ama gözlerimizden kaçmıyor. Çok adi bir şey durumu.
Yani bu meselenin aslında ne kadar küresel olduğunu da bize gösteriyor. Ulusal mahkemeler her ne kadar bizim için ümit verici olan kararları alsa da işte her zaman olduğu gibi gene şirketler kaçmanın yolunu buluyorlar. Başka şirketlerde, fosil yakıt şirketleri de hükümetlere dava açmışlardı. İptal edilen projeler sebebiyle söz verilmişti. Biz buna göre yatırım yaptık. Siz sonra işte kömür ya da kuyu, doğalgaz kuyusu vesaire projelerini iptal ettiniz deyip milyarlarca dolarlık tazminat davaları açıyorlardı.
Evet, çok berbat bir durum. Genel bir sağlık durumu da tabii bu şeye bağlı olarak, iklim değişikliği ve küresel ısıtmaya bağlı olarak sağlık sorunlarında da ciddi sorunlar olduğunu, epey ciddi yükselmeler olduğunu da bahsediyorduk. Şimdi mesela bunlardan bir diğerinin de örneği var, yeni bir haber olarak kuş gribi yeniden hem Avrupa'da hem de Asya'da alarma geçilmesine yol açmış. Bayağı Avrupa'da ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde dünya hayvan sağlığı örgütü diye bir örgüt var. OIE diye kısaltılıyor. Yani hızla yayılmakta olduğunu, kuş gribi, kuş nezlesi mi diyeceğiz, influenza, patojen bir kuş hastalığı. Bütün endüstriyi ayakları üstünde kaldırmış, çok endişeli ve on milyonlarca kuşun katledildiğinden bahsediyoruz. Yani bir seferde böyle öldürülen kuşlar nereye atılıyor, nereye gömülüyor falan, o da bilinmiyor. Yani büyük bir felaket var. Yani epidemiyologlar da virüsün insanlara geçebileceğini de söylüyorlar. Mesela Çin H5N6 tipi, alt tipi kuş gribinin bu sene 21 insana 21 bulaşı olduğunu insanlara söylemiş. Bu da bütün 2020 yılından daha fazla bir rakam oluyor. Güney Kore'den de 770 bin civarında Chungcheongbuk-do diye bir yerde, Chungcheongbuk-do diye bir yerde bayağı ciddi bir şey, 770 bin tavuk kanatlı hayvanın çiftliğinde ortaya çıktığını söylemiş ve bütün hayvanlar öldürülmüş. Mesela bir seferinde 1 milyona yakın, yani çeyrek milyon, 3 çeyrek milyon tavuk ve kuş öldürülüyor. Ayrıca Japonya'da da 2021 kış mevsiminin bu şekilde ilk salgının açıklandığını söylemiş. H5N8 bu da. Bir de Norveç'te de H5N1 salgın olmuş Rogaland bölgesinde ve 7 bin kuşun hemen katledildiği meselesi var. Belçika'da var, Fransa'da var, Hollanda'da var. Ekim'de vardı Hollanda'da da. Yani Britanya'da da aslında deklare edilmiş önleme bölgesi. İçeride tutulacak vesaire diye. Böyle de bir gelişme de var. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor tabii. Yani evet, senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi çok ciddi de itirazlar var. Birleşmiş Milletler'in bu zirvesinden sonuç alınamayacağına dair. Özellikle mesela Esad-ı Rahman, yani tamamen halkların, Esad-ı Rahman önemli COP26'nın ve aynı zamanda War on Want diye bir şirketin, muhtaçlığa karşı savaş adlı bir kuruluşun da başında. COP26'da çok sert ve ciddi eleştirel konuşmalar yapmıştı. Yani öfkemizi ve içinde bulunduğumuz hüsran duygusunu, halkların bu kadar aldatılmış olmasına, boş sözler, lagalugayla iklim değişikliği konusunda en zengin ülkelerden geldiğini ifade edecek kelime bulamıyorum demişti. Tamamen bilimi de, hakkaniyeti de, böyle yapılacak hedeflerin seçimindeki sahte hedefler gösterilmesinde, adalete saygısızlıkta ve kirletme ruhsatını kendinize almakta ve yani 2050'de net sıfır deyip karbon piyasalarını desteklemekte bütün kararları verdiniz ve milyonlarca insanın hayatı ve ölümü hakkında kararlar verdiniz. 500 yıllık koloni, yani sömürge yönetimi ve beyaz üstünlüğü bütün küresel güneyin şeylerini, varlıklarını yağmalamak ve hala kendinizi siyah, kahverengi ve yerli halkların hayatları üzerinden kar etmeyi gidiyorsunuz demişti ve zenginler kendi adil paylarını vermeyi yapmaktan kaçındılar. Daha boş sözler iklim finansmanı hakkında ve en yoksul kesimlere sırtınızı döndünüz ve COVID salgını içindeler birincisi. Ekonomik kriz içindeler ve apartheid'e uğruyorlar. İklim apartheid'ine uğruyorlar. Ne de apartheid'ine, yani ayrımcılığına. Çünkü bütün zenginlerin bu eylemleri yüzünden denmişti. Yani ahlaksızlık oluyor bu diye söylemişti. Gelecekteki çocuklarının ve torunlarının çıkarlarını koruduklarını söylüyorlar ama şu anda ölüyorlar. Gelecekte değil ki diyor, küresel güneyin çocukları ve torunları, insanların şu anda ölmekteler. Biz somut dayanışma ve işbirliği istiyorduk, güç birliği istiyorduk. Boş laflar verip 1,5 dereceyi bile tutamadınız. 2,5 dereceye ısınmaya yolu açtınız ve gezegeni ateşe veriyorsunuz. Ve bir de eyleme geçtiğinizi söylüyorsunuz. Yeşil badanınız öldürüyor ve hiçbir dolan, yalan dolan da bunu maskeleyemeyecek. Ama umutsuz değiliz. Sadece bizim, sizde bitmiyor iş. Bizde bitiyor aslında ve adalet konusunda hiçbir uzlaşmaya geçmeyeceğiz diyorlardı. Aynı şekilde şeyde mesela Filipinler'den aktivist Mitzi Jonel Tan'la yaptıkları bir mülakatta Democracy Now!'da şey vardı. Esad Rahman'ın dediği, biraz önce söylediği gibi, yani dinlettiğiniz gibi bize diyor videoda, bu zirve bir tamamen ihanet oldu ve benim için Filipinlerin böylesine kırılgan bir ülke olduğunu, iklim krizinde bu hallerde olduğunu bildiğim halde biz her yıl, her ay, ay üstüne ay, yıl üstüne yıl iklim etkileriyle, sellerle, sularla, tayfunlarla baş etmeye çalışırken bütün dünya liderleri bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra neler olacağını söylüyorlar ve parmaklarını da üstelik şeyi işaret ediyorlar, küresel güney ülkelerinin Yani kendi sorumluluklarını, hesap verildiklerini tamamen bir kenara atıp tarihi sömürü ve devam etmekte olan sömürülerini küresel kuzey tarafından ve zarar ziyan mekanizmaları konusunda hiçbir ilerleme yapmıyorlar. İklim maliyesi konusunda ve adaptasyon konusunda ve ayrıca da karbondioksit salımlarının indirilmesi kesin büyük şekilde indirilmesi konusunda da bir şey yapmıyorlar ve işte karbon offsetleri üzerinde yani telafi mekanizmaları üzerinde çalıştıklarını görüyoruz ve bu da bir gerekçeden. İşler eskisi gibi gitsin diye, böyle gelmiş böyle gitsin diye kirletmeye devam ediyorlar ve insanları öldürmeye devam ediyorlar diyor. Çok sert mücadeleler var ve devam edeceğe benziyor. Yani gerek şimdiye kadar gördüğümüz bütün şeylerin, iklim aktivistlerinin ve kuruluşlarının açıklamaları aynı şekilde bunu bırakmıyoruz diyorlar. O yüzden bunun daha epey bir devamının geleceğini de biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yeni petrol ruhsatları dağıtılması gibi çok ürkütücü bir gelişme var. Bu arada Mark Herzgard da yani mutlu olmanın imkanı ihtimali yok COP26'nın diyor. Yani uluslararası iklim zirvesi 1,5 derecelik şeyi hala ayakta tuttu vaadi. Bu anlaşılabilir bir şey ama çok da kolay anlaşılacak bir şey değil. İmkansızdır bu konuda mutlu olmanın diye. Covering Climate Now adlı kuruluşun başında Mark Herzgard, yani çevre muhabiri, araştırmacı bir editör Nation dergisinde ve aynı zamanda da işte Covering Climate Now şu anda iklimi hemen haber iklim haberciliği ve şimdi adlı kuruluşun bizim de bir tarafını oluşturduğumuz açık radyo olarak tarafı yani 25 ülkeden 1989'dan beri iklim haberleri veren birisi. Çok erken başlayan ve kitapları da var. Ve yani şu anda diyor esas itibariyle bastırmaya devam edeceğiz. Yani iklim eylem planları gerçekten iklim acil durumuna uygun şeylerin yapılması için zorlamak esas şeyimiz budur diyorlar. Bir de tabii yeni ve iyi bir haber olarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Progressive International, yani ilerici internasyonelde bütün dünyada demokrasileri savunmak için bir gözlem evi kurmuş bulunuyorlar şu anda. Dünya gözlem evi, Global Observatory diyorlar onun adına. Ve demokrasinin, yani Noam Chomsky'nin, dil bilimci, felsefeci ve aktivist Noam Chomsky'nin bir sözünü de almışlar orada. Demokrasi kırılgan bir bitkidir ve bugün çok ciddi bir protofaşist sağın yükselişinde büyük bir tehdit var. Ve bu gözlem evinin kurulması çok büyük ihtiyaç duyulan bu yıkıcı eğilimleri yıkıcı eğilimlerin önünde durmak için bir bariyer oluşturması için çok önemlidir diyor. Yani Brezilya'da açıklama yapıldı. Hem Brezilya'da hem de bütün dünyada büyük bir umuttur diyorlar. Onun üzerinde de biraz daha duralım ama şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Saat 8.38. Biraz önce bu şeyden bahsediyordun, Wu'dan. Bunun konuşmalarından biraz daha söz edelim mi? Çok
tabii.
Tespitlerde bulunmuş Brandon Wu.
Tekrar bulmaya çalışıyorum haberler
yani
içerisinde.
Alok Sharma'nın tamamen bir yani öfke yarattığını kendisinde bu açıklamasının yani söylüyor. Çünkü yani Alok Sharma işte Hindistan problemidir filan gibi de konuşmalar yapıyor. Yani ilk defa şey oldu, kömür kelimesi ilk defa geçti bir metinde. Ama daha iyi bir terim kullanabilirdik ama işte Hindistan filan diyor. Çin ve Hindistan kömür meselesinde bazı ülkelere bu iklimden kırılma durumunda olan çok çeken ülkelere bazı izahatlarda bulunmak gerekir filan diye konuşmuş. Ama Brandon Wu buna karşı çıkıyor değil mi? Kızıyor.
Evet, yani sadece Hindistan ve Çin'in yaptığı bir şey değil bu demiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin fosil yakıt hala doğal gaz kuyularını vesairesini açıklamış. Yeni hem de yapılan, İngiltere'de biliyorsunuz uzun süredir söylediğimiz Cambo Field nasıl şey sahası, fosil yakıt sahası, doğal gaz sahası girişimi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika Körfezi'nde vardı. Hem de ülkenin en büyük petrol sahalarından bir tanesini açacaklar denizde tabii. Buna dair konuşuyor ve diyor ki Brandon bu sadece kömürün adı geçiyor zaten bu metinde. Diğer fosil yakıtlar geçmiyor. Bu bile çok büyük bir mesele diyor. Çünkü aslında burada haklı, kendisi çok başvurmamış ama kömürden çıkış yerine zaten pek hiçbir ülke yenilenebilir enerjiyi düşünmüyor. Özellikle Avustralya mesela doğal gazı kömür yerine koyuyordu. Bu sayede karbon, daha az karbon saldığı için doğal gaz tesisleri kendi karbon emisyonlarını azaltacaklarını söylüyorlardı. Ama tabii doğal gaz üretimi sırasında bir yan ürün olarak da metan çıkıyor. Bundan pek bahsetmiyorlar. Bir diğer mesele ise aslında nükleer santraller. En son İngiltere'nin 1,7 milyar sterlinlik bir yeni nükleer projesine yatırım yaptığı ortaya çıkmıştı. 2 gün önce yer almıştı bu haberde. Türkiye'nin de zaten 3 tane nükleer projesi var. Başını Fransa'nın çektiği ülkeler hemen COP26 öncesinde temiz enerji olarak geçsin ve teşviklerden faydalandırılsın nükleer diyorlardı. Dolayısıyla önümüzde bir de böyle bir tehlike var. Kömürden çıkış ama bir felaketle başka bir felaketle yanıt verme derdindeler. Doğalgaz daha fazla kullanılacak, nükleer daha fazla kullanılacak gibi.
Evet, Brandon Wu da neydi şeyin adı, kuruluş?
Evet, ActionAid USA.
ActionAid USA kuruluşunun çok ciddi politika ve kampanyalar yürüten bir kuruluşun direktörü. Yani kampanyalar ve politikalar direktörü daha doğrusu. Ve zengin ülkelerinde Hindistan'la Çin'i aslında daha ciddi eylemler alınması, yani fosil yakıtların başta kömür olmak üzere daha ortadan kaldırılması ve azaltılması, yok edilmesi için yürütülen kampanyaları bloke ettiklerini söyleyen zengin ülkelerin aslında Çin'le Hindistan'ı bir anlamda şey yaptığını söylüyor ve günah keçisi haline getirdiklerini, yani asıl gerçek iklim şeyleri, suçluları, mücrimleri diyelim eski deyimle, zengin müreffeh ülkelerdir diyelim eski deyimle diyor. Bu da bayağı ciddi eleştiriler var ve fakat gerek Rahman'ın, gerek Wu'nun, gerekse yani Rahman'ın pardon, gerek Wu'nun, gerekse de Tan'ın, Jonel Tan'ın söyledikleri şey, biz burada aslında en güçlü hareketi yaratmaktayız. Büyük bir hareket büyüteceğiz ve bütün yapacağımız şey birleşmek, dayanışma yapmak ve birlikte sokaklarda ne yapabilirsek iklim adaleti için, tam da iklim, gençlik, iklim hareketi bütün gelecek yıl, ondan sonraki yıl, gün ondan sonraki gün, ondan sonraki gün, ay be ay bunu yapacağız ve bu en marjinalize olmuş sektörleriyle, kesimleriyle toplumun sürekli bağlantı halinde olacağız. Onlarla birlikte olacağız ve onların çevre korumacılarının, ki birçok yerde de kırılganlar, hatta öldürülüyorlar diyor Mitzi Jonel Tan da söylüyor bunları. Bu sabah dinlemiş olanlar varsa Demokrasi Now'da da bunlar konuşuluyordu. Programda Amy Goodman'la konuşuyorlardı. ve bu seslerimizi marjinalize kesimlerinin, toplumların seslerini yükselteceğiz, çevre korumacılarının, ve tek istediğim, esas gereken budur. İşbirliği, güç birliği, koalisyon ve birlik ve dünya liderlerimizin yapıyor olması, dünya liderlerinin yapmış olması gereken, yaptıklarını söyledikleri fakat yapmadıkları şeyi biz yapacağız diyorlar. Ve hareketimiz, yani Asad Rahman açıkça söylüyor, şimdiye kadar ki en büyük halk toplantısı, birlik burada oldu, COP26'da, ve bu bundan sonra da devam edecek diyor. Aslında George Monbiot da aynı şeyi pazar günü yayınlanan yazısında net olarak ortaya koymuştu. Çok beklenmedik bir şeydi. COP, yani geliyorlardı, ancak iklim şeyden dolayı, COVID-19 pandemisinden dolayı bu dönüşümü gerçekleştirmeleri mümkün olamadı tam. Fakat şimdi ben buradaki gözlemlerimle, diyordu George Monbiot, ki 12 gün boyunca, günde yani 12-13 gün boyunca, her gün 12 saat kadar da yayınla takip etti COP26 televizyonuyla. Kendisi programlar yaparak ve şey diyor, yani Fridays for Future epey yaklaştı buna diyor. Araştırmalar böyle ortaya koyuyor diyor. Avrupa politik sistemini bir kritik duruma düşürmek için, yani tam da bastırıyorlardı. Bütün araştırmaların gösterdiği gibi nüfusun belli bir kesimini harekete geçirince ani değişiklikler olabilir diye çok etraflı bir analiz, çeşitli analizlere de yer veriyordu yazısında. Yani COP26'nın yenilgisinden sonra bozuk çıktı COP26. Tek umudumuz, son umudumuz budur diyordu. Yani incremental dedikleri kademeli artan değişim için artık çok geç. Sadece, ama araştırmalarda net olarak koyuyor ki ortaya, sadece halkın, toplumun %25'ini mobilize edebilmek, bütün sosyal davranışları iklim konusundaki ani değişikliklere uğratmak mümkündür gösteriyor. Biz de böyle yapacağız diyordu. İşte pandemi engelledi ama çok değişik bir durumla şimdi aynı momentumun tekrar inşa edilmekte olduğunu görüyorum. Gördüm gücünü, enerjisini, örgütlenme kapasitesini ve öfkesini Glasgow'da toplanan hareketlerin. Tekrar momentum geliyor. Sosyal sözleşmemiz, yani bizim aleyhimize çalıştı bugüne kadar. Ama en büyük gücümüz olabilir eğer dönüştürülebilirse diyor. Yani şu anda radikal gibi görünen şeylerin ve tuhaf görünen bu aktivizmin normalleşmesiyle birdenbire hem teknolojide hem uygulanacak politikalarda büyük bir, hızlı bir rejim değişikliğine yol açabiliriz ve bir şansımız olabilir diyor. Yani bu çok sanki uzak bir umut gibi görünse de başka çaremiz de zaten yok. Yani bütün varoluşumuzun, kurtuluşumuzun bu sivil itaatsizliğin ölçeğini yükseltmekten geçiyor diye bitiriyor yazısını. Ve çok ayrıntılı, yani Science dergisi başta olmak üzere itibarlı dergilerde çıkmış araştırmalara da dayanarak yaptığı bir incelemeydi. Bunun mümkün olduğunu da gösteriyordu tarihsel örneklerinden. Kadın hareketinden mesela, Me Too hareketine nasıl hızla dönüşebildiğini Britanya'nın gibi bir ülkenin bile. Ve şimdi diyor, biz en büyük, tarihteki en büyük kitle hareketini inşa edene kadar bunu devam edeceğiz ve yani mobilize edeceğimiz %25'tir. Bütün sistemi de alt üst edebilir, değiştirebilir diyor. Ve biz dünyanın, dün de günün sözü haline getirdiğimiz, söylediğimiz, biz yeryüzünde hayatın yıkımına, yıkılmasına razı gelmeyeceğiz diye bitiriyordu Monbiot'a yazısını. Zaten mesela Deutsche Welle'de pazar günü yaptı İngilizcesinde Deutsche Welle COP26'da dünya liderlerinin iklim vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen çeşitli örgüt kuruluşları, iklim aktivistleri, önde gelen aktivistlerin sözleriyle şey yapıyordu. Ayrıntılı olarak ele almıştı. Böyle de gösteriyordu. Yani dünya liderleri hem yani yalnız Hindistan ve Çin değil, bütün zengin ülkelerin de yetersiz olduğunu ortaya koyan bir sürü ifadeden de bahsediyordu. Evet, yani şimdi diğer haberlere de kısaca bir göz atalım mı? Dünyada olup bitenlere, o iklim meselesini konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Bugün iklim içinde de bir konuğumuz da olacak.
Tabii, isterseniz bu İngiltere'deki terör saldırısıyla ilgili haberle başlayalım. Her ne kadar çok ciddi bir ayrıntısı henüz açıklanmamış olsa da kimin yaptığına dair. Dün, daha doğrusu 2 gün önce Liverpool'da meydana gelmişti. Bir taksi aracı içerisinde bir kişi kendini imha etti, aslında patlattı diyebiliriz. O da aslında taksi şoförünü biraz uyanık davranması sayesinde fark etmiş yanında bomba olduğunu ve son anda kendisi araçtan çıkmayı ve diğer saldırganı arabaya kitlemeyi başarıyor. Ve dolayısıyla bir tek saldırgan öldü. Fakat Liverpool Kadın Hastanesi önünde gerçekleşmişti. Bu olay, kendisi bir anmaya gidiyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen askerlerin anmasına katılıyormuş. Yani orada kalabalıkların arasına girmeyi planladığı yönünde bir açıklama vardı İngiliz hükümet tarafından. Ama şimdilik elimizdeki bilgiler bu kadar.
Evet ve şey alarm durumu da teröre karşı alarm durumu da şeyi yükseltilmiş. Yani ulusal terör tehdidi seviyesi de ciddi seviyesine yükseltmiş. Kritikten bir aşağıda ama en yüksek ikinci seviyeye yükseltilmiş. Önemli terör tehdidinden ciddi terör tehdidi seviyesine yükseltmiş. En kritik şey olanı, en yüksek olanı da kritik seviyesi. Evet, şeyler bir de Covid meselesini şey meselesini bitirelim demiştik ama COP26 bir de şeyi de söylemeden yapmayalım tabii. Yani sen söyledin Avustralya'nın hedeflerinden memnun olduğunu söyleyen skandal niteliğinde bir açıklaması var. İktidardaki partinin başbakan yardımcısı söylüyor. Barnaby Joyce bir de aslında bilinen George Monbiot başta olmak üzere pek çok önemli iklim çevreci yazarın da ortaya koyduğu şey bir araştırmayla ortaya çıkmış. Yani en büyük karbon yutakları Britanya'nın olan ve tur balıklar her yıl atmosfere 11 milyon ton karbondioksit saldığı hesaplanıyor ama bunların çoğunluğuna sadece ezici çoğunluğuna %90'ına 124 kişi sahipmiş. Büyük toprak sahipleri. Ve onlar öyle tutmayı.
Bunlar aslında, bu turbalıklar çok büyük karbon yutakları. Çok önemli, gezegenin dengesi için, daha fazla karbon salınmaması için. Fakat son yıllarda buralardaki sanayi faaliyetleri sebebiyle karbon salmaya da başlamışlar. İşte yılda 11 milyon ton deniyor. Halbuki şu anda hükümet aslında harekete geçmiş. Bu tahribata son verirsek çok ciddi miktarda karbon tutmaya devam edebilir bu tur balıklar diyorlar.
Ama sözünü 124 kişiye geçirebilecek mi bu zengin? Çok
Görüşeceğiz.
çok şüpheli yani. Evet ondan da bahsedelim, bahsederiz zaten. Mülteci meselesiyle de ilgili şeyler, vahim haberler. Myanmar'da Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın, Rohingya'nın kamplarda yaşanan suikastlar nedeniyle tedirgin olduğu haberi var. Çok
Evet,
değil mi?
bu ilginç bir durum gerçekten. Suikastlerin Bu bir iddia tabii Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu tarafından gerçekleştirdi. Elinde ölüm liste olduğu, elinde bir ölüm listesi olduğunu söylemiş New York Times yazarları. Biz Independent Türkçe'den okuyoruz haberi. Myanmar'da bir dizi saldırı düzenleyen örgüt habere göre kamplarda kendi düzenini kurmaya çalışıyor diyor. Bir de röportaj yapmışlar örneğin. Muhammed isimli bir kişi, bu ARSA diye kısaltılıyor örgütün ismi, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu. Onu tehdit ettiği kişilerden biriymiş. Korku dolu bir hayatım var diyor. Öldürülmemek için Myanmar'dan Bangladeş'e geldim. Ancak burada da güvenli bir hayatın garantisi yok demişler.
Evet. Yani, öte yandan da Belarus'a karşı yaptırım rejiminin genişletilmesi üzerinde anlaşma sağlandı diye haber var Brüksel'de. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın, Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatımız olur onu. Hedef göçmen trafiğine katkı sağlayan Belaruslu kişi ve kurumları cezalandırmak, ama bu arada göçmenler sınırda korkunç şartlar altında ölüm kalım mücadelesi veriyorlar. O da öyle. Çok şey yani. Bir de NATO Genel Sekreterine sormuşlar değil mi? Türkiye'de nasıl durum? Demokrasi var mı? Var demiş.
Var, seçimler var ya demiş. Yerel seçimlerde muhalefette kazanabildi diye bir açıklamada bulunmuş, ama bu tabii yani işte demokrasiye giriş aslında sandık ve seçimlerin olması. Ama bir NATO yetkilisi için de herhalde yeterli.
Ama yani diyelim. Peki kayyımları, sayısız halkın oylarıyla seçilmiş olan belediye başkanlarının kayyım idaresine, atanmış kişilerin idaresine geçmiş ve yıllardır böyle olmasını sormuşlar mı ya da o yorumlamış mı bilmiyorum ama.
Muhtemelen zaten cevap veremeyecektir. Kendisi de sonuçta dünyada birçok ülkeyi işgal edip başına yöneticiler atamış olan bir gücün sözcüsü olduğu için pek buna bir söz söyleyemez diye düşünüyorum ben.
Evet, yani açıkça şey demiş Jonathan Swan diye birinin, bir gazetecinin Axios şey için internet sitesi galiba değil mi? Axios gazetesi. Oradan Jonathan Swan'ın sorularına şey yani NATO için demokrasi ne anlamına geliyor sorusuna hukukun üstünlüğü, özgürlük, özgür seçimler demiş Jens Stoltenberg, NATO'nun genel sekreteri. Daha sonra Türkiye hala demokratik mi sorusuna da seçimler yapılıyor. Muhalefet İstanbul'da seçimi kazandı. Ama ancak tabii hepimiz biliyoruz ki bazı müttefikler Türkiye hakkında endişeleri dile getirdi demiş.
Ben olsam Türkiye hakkında sormazdım. Afganistan ve Irak'ta da yapılıyor ya seçimler. Ne diyorsunuz, oraları demokrasi getiriyordu NATO diye evet. Bu şekilde sorardım.
Erdoğan yargıya müdahale ediyor, gazetecileri hapse gönderiyor, seçimleri tekrarlıyor sorusuna da işte müttefiklerin bu konuda çok farklı görüşleri var demiş. Meseleyi ele alırken politik, diplomatik baskı yöntemlerini kullanıyorlar vesaire demiş, ama kayyımlardan, KHK'lardan, Kavala'dan, Demirtaş'tan pek bahsedildiği söylenemez. Biraz eksik olmuş. Hatay'da da Suruç katliamında yaşamını yitiren Okan Pirinç için 2015'te yapılan 7. gün anmasında gözaltına alınıp haklarında dava açılan 8 kişiye 2017'den sonra, yani 4 yıl sonra 8 kişiye 1 yıl 10 ay arası hapis cezası verilmiş. Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya günaydın haberi. Ve 10 ay ceza verilen gazeteci Ali Aslan Dadük'te basın açıklamasına katılmışlar işte. Şimdi sen asker şiddet uyguladı diyeceksin ha diye, ters 5-6 asker ters kelepçe takarak gözaltına aldılar. Sonrası dava açıldı ve geçen günlerde benim de içinde olduğum 8 kişi ceza aldık demiş. Ben de fotoğraf çekiyordum anladı diyor. Öyle oldu. Haber bu konularda Stoltenberg'e soru da sorulmamış, cevap da verilmemiş anladığım. İnsan Hakları Derneği'nden de Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır ve Elazığ cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlallerini rapor haline getirmiş. Kapsamlı bir rapor. İşkence ve kötü muamele devam ediyor. Raporunu vermiş. Onu da Stoltenberg'e belge göndermek lazım.
Ne ki diyor demiştir o da. Gelin bir de Guantanamo'yu görün.
Evet. Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 84. yılında Emek ve Demokrasi Platformu'nun Seyit Rıza Meydanı'nda yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmemiş. Onu da Stoltenberg'e sormak lazım. Bugün de cenazeler alınamıyor demişler. HDP sözcüsü Ebru Günay da. Hala Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının mezarlarının nerede olduğunun bilinmediğini, bugün de annelerimiz cenazelerini alamıyor demişler. Ahmet Kaya'nın ölüm yıldönümü öncesinde de mezarına saldırı düzenlendiğini de söylemiştik zaten. Yeşil Gazete'nin haberi.
Evet, bir de Osman Kavala için bir minik eylem yapıldı. Sanatçı Ateş Alpar, Osman Kavala'nın 4 yıldır hukuksuz biçimde tutuklu bulunmasına dikkat çekmek amacıyla bir performans gerçekleştirdi 2 gün önce. Osman Kavala'nın bir portresiyle İstanbul sokaklarında dolaştı sanatçı Ateş Alpar. Şöyle söylemiş, Osman Kavala aramızda dolaşıyor. İnşaatların soylulaştırma çabalarının kültürel mirasın yağmalanmasının baş tacı edildiği sokaklarda evrensel değerleri taşıyor. Tebessümü onu sokaklarda özgürce yürümekten alıkoyan hukuksuzluğun altını oyuyor. Kalabalıkların, çocukların, bazen kimsesiz evlerin, bazen kuruyan çamaşırların arasından geçerken İstanbul'u İstanbul yapan çok kültürlü ve zengin coğrafyanın kaldırım taşlarını kat ediyor demiş ve bu şekilde Kavala'ya dikkat çekmiş.
Güzel bir açıklama, evet. Bunu da bu videosunun fotoğrafında Stoltenberg'e göndermiştir herhalde, değil mi?
Tabii. Var,
yok mu diye anlamıştır. Evet, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokatör dediği Profesör Doktor Ayşe Buğra'nın da dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildiğini söylemiştik. T24 haberiydi. Artı gerçeğin haberiydi, pardon. Ve Boğaziçi'li bilim insanlarının her iki listede de, yani yıllık etki listesinde de, kariyer boyu etki listesinde de Boğaziçi'li bilim insanlarının güçlü şekilde temsiliyeti görülmüştü. Ve Profesör Doktor Ayşe Buğra'nın da dünyanın en etkili bilim insanları her iki listesinde de yer aldığını da diyelim. Yani yıllık etkide de 19, kariyer boyu etki kategorisinde ise 18 isim yer alıyordu. Boğaziçi'ndeki durumu da bir sormuşlar mıdır acaba şeye? Stoltenberg'e, Berge adını da bir türlü söyleyemiyorum. Sormuşlardır herhalde. O da cevap vermiştir. Peki, şimdi ara.
Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugünkü ufuk turumuzu Bulgaristan'la başlıyoruz.
Evet, komşumuz Bulgaristan'da pazar günü 2021 yılının 3. genel seçimleri yapıldı. Biliyorsunuz Nisan ayında yapılan seçimlerde ortaya bir çoğunluk çıkmamış ve bir hükümet kurulamamıştı. Ardından Temmuz ayında yeniden seçimler yapıldı. Gene bir çoğunluk parlamentoda oluşmadı ve hükümet kurulamadı. 3 kişiye Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevi verdi, fakat üçü de bunu başaramadılar. Ve üçüncü kez Bulgaristan seçmeni sandığa çağrıldı. Dün iki seçim birden yapıldı bu sefer. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili genel seçimleri. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3-4 çok adayı vardı, doğrusunu söylemek gerekirse. Liste çok uzun. Galiba 18 aday saydım ama onların içinde 3 aday öne çıkmış durumda. Şu andaki Cumhurbaşkanı Rumen Radev oyların %48 ila 49 arasında, 48,5 gibi gözüküyor, alarak birinci turda seçilemedi. Ama ikinci turda seçilme şansı gelecek pazar günü yapılacak ikinci tur. İkinci turda seçilme şansı tabii bu oyla çok yüksek. Diğeri şu anda ülkede 2008'den beri ülkeyi yönetmekte olan partinin, Boyko Borisov'un partisinin gösterdiği aday Sofya Üniversitesi Rektörü Anastas Gerjikov, o oyların %21'ini aldı. Bir üçüncü aday da Özgürlük ve Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı Mustafa Karadayı. O da oyların %10'unu aldı. 10,7'sini almış. Diğer 3 aday da %4, %3 arasında gibi gidiyor. Gelecek ikinci turda Rumen Radev'le Anastas Gurjikov yarışacaklar. Rumen Radev'in kazanma ihtimali çok yüksek. Rumen Radev ilk seçildiğinde bundan 4 sene önce ilk seçildiğinde iktidardaki devrilen son başbakan Boyko Borisov'un adayı olarak seçilmişti. Rusya'ya daha yakın bir aday olarak gözüküyordu. Fakat zaman içinde bu Bulgaristan'da yolsuzluk kampanyalarının büyümesiyle 2020'de özellikle hükümeti suçlayan ve göstericileri destekleyen bir tavır aldı. Hatta 2020'de yanılmıyorsam, 2020'de olması lazım, yolsuzlukla mücadele için, yolsuzluğa karşı yapılan çok büyük gösterilerde Cumhurbaşkanı Sarayı önünde göstericiler birikince onlarla çıkıp yumruğunu havaya kaldırıp onlarla birlikte gösteri yaptığı da bir vaka. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanında tabii esas önemli olan Millet Meclisi seçiliyor. Çünkü Bulgaristan parlamenter rejimle yönetiliyor. Cumhurbaşkanının görevi, yetkileri sınırlı. Yarı başkanlık bile değil. Bizim 1980 öncesi sisteme benziyor Cumhurbaşkanının yetkileri açısından. Hatta ondan bile daha dar diyebilirim. Burada da büyük sürpriz, çok büyük sürpriz. Aslında iki büyük sürpriz var. Birincisi, bundan bilemediğimiz 1,5 ay önce, belki 1 ay önce, 1,5 ay önce kurulan bir parti seçimlerde birinci geldi.
Çok çarpıcı bir gerçek. Yani
evet.
Bir şey değil.
Assen Vasilev ve Kiril Petkov'un kurdukları, önde gelen lideri oldukları bu partinin adı Değişime Devam Ediyoruz. PP diye tanımlanıyor Bulgarca kelimelerin iki kelimenin başlığın ilk harfleri PP olduğu için Değişime Devam Ediyoruz hareketi bu hükümet istifa etmek zorunda kalınca Temmuz ayında kurulan seçim hükümetinde görev alan iki genç bakan. Bir tanesi daha önceden de bir bakan yardımcılığı yapmış bir kişi. Bu iki kişinin, yani Aslan Vasilev ve Kiril Petrov'un özellikleri, kendileri 40-42 yaş civarındalar. İkisinin de Harvard'da yüksek öğrenimlerini görmüş olmaları. Yanılmıyorsam Aslan Vasilev ayrıca ailesi Kanada'ya göçmüş bir Bulgar göçmeni. Kanada vatandaşlığı da var. Milletvekili seçilmek için Bulgaristan'da çifte vatandaşlık yasak. Kendisi Kanada aday olurken Kanada vatandaşlığını terk ettiğini ifade ediyor. Bu Değişime Devam Ediyoruz hareketi bir yolsuzluğa karşı hareket. Avrupa Birliği ile temasın güçlendirilmesi, ama esas itibariyle yolsuzluğa karşı ve temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini ön plana çıkartan bir hareket. Aslında bu hareket ikinci sürprizin bir neredeyse bir karşı ucu, dengesi diyebilirim. O da geçen seçimlerde Boris Boyko Borisov'in seçimi kaybetmesine neden olan bir televizyonda stand-upçının kurduğu bir hareket vardı, hatırlayacaksınız.
Evet.
Böyle bir halk hareketi, böyle bir halk var hareketi, Slavi Trifonov'un seçimlerde birinci gelmesine rağmen Slavi Trifonov hükümet kuramamıştı. Hatta kendisi başbakan olmayı başbakanlık görevinin kendisine verilmesini reddetmişti ve doğrusunu söylemek gerekirse çok etkili olamadı bu iki seçimde önde gelmesine rağmen. Ve tabii onun hareketi birdenbire sönümlenmiş, daha doğrusu tamamen sönümlenmemiş ama çok oy kaybetmiş. %9,5 civarında, 4-9,5, 9,6 civarında. Daha seçimlerin kesin sonuçları ilan edilmedi Bulgaristan'da. Ve bu Slavi Trifonov'a oy veren seçmenin büyük bir kısmı belli ki bu değişime devam ediyoruz partisine kaymış durumda. Diğer taraftan Boyko Borisov'un partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Kalkınması için Yurttaşlar Partisi GELB. Bu parti %23, oyların %22 veya 23'ünü almış gibi gözüküyor. Bazı veriler ilk sandıklar açıldığında birinci parti olduğunu ilan etmişlerdi ama sonra hızla bu ikinci parti konumuna düştü. Tabii Boyko Borisov'un en büyük sorunu hiçbir partinin, meclise şu anda 7 parti girecek gibi gözüküyor, girmiş gibi gözüküyor. Geri kalan 6 partinin hiçbiri Boyko Borisov'la koalisyon kurmak istemiyor. Dolayısıyla Boyko Borisov'un hükümet kurma şansı yok gibi gözüküyor. Bu Nisan ayından sonraki seçimlerde, Temmuz ayından sonraki seçimlerde de ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan üçüncü konumda olan parti Bulgaristan'daki Türklerin, Müslümanların daha çok oy verdiği Halk ve Özgürlükler Hareketi. Onun da oy oranı %11,5 civarında. Mustafa Karadağ'ı bahsettim biraz evvel, Cumhurbaşkanlığı adayı olan, o da oyların %10,7'sini almış gibi gözüküyor. Halk ve Özgürlükler Hareketi de, onu belirtmek lazım, diğer muhalefet partilerinin kendisiyle ittifak yapmak istemedikleri bir parti. Çünkü onun da boğazına kadar yolsuzluklara ve mafyaya bulaşmış bir parti olduğu kanaati çok güçlü Bulgaristan'da. Yani azınlık partisi olması hasebiyle değil. Çünkü iktidarda geçmişte iktidar ortağı oldu bu parti. Fakat içinde bazı tescilli mafya veyahut kaçakçı veyahut yasa dışı iş yapan kişiler barındırdığı için, hatta birkaç tanesi, birkaç milletvekili adayı veya milletvekili şu anda Dubai'de kaçak durumda bu partiden. O yüzden o parti de biraz tecrit edilmiş durumda. Arkasından Bulgaristan Komünist Partisi'nin ılımlı veya reformist görünümlü versiyonu Bulgaristan Sosyalist Partisi geliyor. O da oylarının %10,9'unu almış gibi gözüküyor. Bu partinin aldığı, 1990'dan beri aldığı oylara baktığınızda böyle sürekli her seçimde azalan bir çubuk görüyorsunuz. %40'lardan %10'a iniyor giderek. Diğer iki meclise giren iki parti ise sağ liberal yolsuzluklara karşı esas itibariyle gene ciddi bir kampanya yürüten sağ liberal konumlu Demokratik Bulgaristan Partisi oyların %6,5'unu almış durumda ve meclise giren bir aşırı sağ parti var. yeniden Bulgaristan'da. Daha önceden Ataka vardı, hatırlayacaksınız. Aşırı sağ milliyetçi parti. Şimdi bir aşırı sağ yeni parti, yeni bir parti. Yeniden Doğuş Partisi. O da oyların %4,8'ini almış. Bu durumda Aslan Vasilev ve Kiril Petkov'un partisine görev verilecek. Büyük ihtimalle Kiril Petkov'a görev verilecek gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurması için. Ama onun %26 oyla bir meclis çoğunluğu elde etmesi mümkün değil. Demokratik Bulgaristan Partisi, Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var hareketi, üçünün bir koalisyona gitmesi söz konusu, ama o da yeterli olmayacak gibi gözüküyor mecliste çoğunluk elde etmek için. Bu yüzden de Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin bu koalisyona katılıp katılmayacağı belirleyici olacak. Bulgaristan'daki biraz evvel Halk ve Özgürlükler Hareketi listesindeki bir oligarktan bahsettim. Delian Payevski, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde, Magnitsky yasası çerçevesinde yaptırım listesinde yer alan bir karışık bir isim.
Yolsuzluk yani.
Yolsuzlukların ortaya biliyorsunuz bu Magnitsky listesi, Magnitsky yasası Rusya'da bu yolsuzlukları ortaya çıkaran Magnitsky adlı gazetecinin öldürülmesi sonrasında, evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evrensel hak olarak insan hakları koruyucuları, bu tür gazetecilerin korunması ve bunlara yönelik cezai işlemlerde bulunan kişilerin, suç işleyen kişilerin cezalandırılması, Amerikan yaptırımlarına tabi olması, Amerikan yaptırımlarına maruz kalması yasası, Magnitsky yasası. Bir de şunu belirtmek lazım. Bulgaristan'da çok çok ciddi bir COVID-19 pandemi krizi yaşanıyor. Nüfusu 7 milyon olan Bulgaristan'da nüfusun %25'inden azı aşılanmış durumda. Ama aşı yokluğundan, Afrika'daki gibi aşı eksikliğinden dolayı değil, halkın aşılanmayı ısrarla reddetmesinden dolayı. Ve bu çok ciddi bir sorun. Hükümet de bunun üzerine pek gidemiyor. Ve şöyle bir makale okudum. Bulgaristan'la Danimarka COVID'e karşı aynı önlemleri alıyorlar diyor. Şimdi şaşırdım baştan, ne demek aynı önlemleri alıyorlar diye. Danimarka'da aşı oranı çok yüksek olduğu için ve COVID salgını artık epey yavaşladığı için bir dizi kısıtlayıcı önlem, maske takma zorunluluğu kapalı alanlarda, ondan sonra aşı karnesi gösterme zorunluluğu gibi zorunluluklar kaldırılmış. Bulgaristan'da da aynı zorunluluklar yok. Dolayısıyla Danimarka ile Bulgaristan hemen hemen toplumsal tedbirler açısından aynı, ama bir tarafta %25'ten az bir nüfus aşılı ve Bulgaristan şu anda Avrupa Birliği içinde en yüksek ölüm oranlarının, hatta dünyada da en yüksek ölüm oranları arasında yer alan ülkelerden bir tanesi nüfusuna oranla. Aynı zamanda bu sadece Bulgaristan'a özgü değil, bütün Doğu Avrupa ülkelerinde, Rusya'da başta olmak üzere diğer Doğu Avrupa ülkelerinde de bu aşıya karşı çok ciddi bir güvensizlik var, tepki var. Bu da seçmenlerin çok büyük bir bölümünün iktidara olan güvensizliğinin, güven kaybının bir işareti. Çünkü bu aşı karşıtları Bulgaristan'da özellikle diğer bir dizi aşıya, difteri, tetanos, verem, diğer aşılar, şimdi isimleri aklıma gelmiyor. Bunlara karşı bir tepki gösteren bir halk değil. Hatta tam tersine Bulgaristan'ın bu aşılama konusunda, diğer aşılar konusunda çok ileri bir uygulama olmasından övünçle bahseden bir kamuoyu kanaati var. Ama bu aşıyla ilgili çok ciddi bir endişe, kuşku, karşı çıkış var ve bu çok ağır bir bedel, toplumsal bedel ödetiyor Bulgaristan toplumuna maalesef.
Avusturya'da Avrupa'nın epey bir yükselişte olduğunu da söyleyelim hemen bu.
Bazı ülkelerde yükselişte, Avusturya'da da tartışmalı.
Aşısızmış mesela.
Avusturya'da tartışmalı bir önlem aldılar biliyorsunuz. Aşısı olmayanlara PCR testi yapmalarına rağmen kapalı alanlara, daha doğrusu lokanta, spor müsabakası, sinema gibi alanlara girememesi kararı alındı. Yani aşılı olmayanlara, hatta Avusturya'da aşılı olmayanlara karantina kararı da alınacak galiba. Alındı veyahut.
Yani tabii Almanya'da da çok yükseldi.
Almanya'da da Saks bölgesinde böyle bir karar var. Gene aşılı olmayanların kapalı alanlara girmesinin PCR testinde negatif, yani PCR testini kabul etmemek. Sadece aşıyı veyahut bağışıklık, hastalığa yakalanıp bağışıklık kazanmış olduğuna dair belge ile girebilme kararı. Şöyle bir soru tabii gündeme geliyor. Bunu yapanlar niçin aşıyı zorunlu yapmıyorlar? Yani o zaman aşıyı zorunlu yapın, değil mi? O da ilginç bir şey. Aşıyı zorunlu yapılmaması da bu aşı karşıtlarının şüphesini, bu aşıyla ilgili şüphelerini besleyen bir şey. Nasıl besliyor? Efendim, aşıyı zorunlu yapmıyorlar çünkü eğer hükümet aşıyı zorunlu kılarsa aşının yarattığı çeşitli sorunları, hastalıkları, kalıcı hastalıkları falan varsa eğer, bunlar tabii bu bir hayal, bu bir iddia, hükümet sorumlu olacak. Dolayısıyla hem ondan, o sorumluluktan kaçıyor. Dolayısıyla aşı aslında güvenilir değil fikrini de besliyor bu tavır aynı zamanda. Son olarak Bulgaristan'da şeyi de belirteyim. Yurt dışı oylarda birinci gelen parti tabii Halk ve Özgürlükler Hareketi olmuş. Çünkü yurt dışı oyların %38'i Halk ve Özgürlükler Hareketi'ne, %22'si de bu değişime devam ediyoruz hareketine gelmiş. Yurt dışı oylarda, Bulgaristan'da yurt dışı oylarda oyların %39'u Türkiye'de kullanılmış. Buradan hızla göçmen sorununa geçmek istiyorum. Göçmen sorunu Polonya'da sınıra duvar çekme kararıyla sonuçlanacak gibi gözüküyor. 2022'de Polonya sınıra Belarusya sınırına bir duvar çekecek gibi gözüküyor. Tabii bu Macaristan'da Viktor Orban'ın "Ben terörgüler çekerken Avrupa Birliği bana o kadar laf etti, şimdi Polonya'da alkışlıyorsunuz bu kararı" diyerek Avrupa Birliği'nden kendisinin oluşturduğu duvar demeyelim de terörgülerin parasını istemesine yol açtı aynı zamanda. Belarus'a karşı yaptırımların artması söz konusu Avrupa Birliği ve ABD tarafından, biraz evvel bahsettiniz. Ama diğer taraftan da bir geri adım. Yani Belarus aslında biraz amacına ulaştı Lukashenko. Kendisi Angela Merkel'le ilk defa telefon görüşmesi yaptı ve bir muhatap olarak kendisi kabul edildi. Bu Türkiye'nin de Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı bir taktik biliyorsunuz. Bu mültecilerle ilgili göçmenleri bir tür başıbozuk ordusu olarak önden salma taktiği. Belarus'a karşı yaptırımlar söz konusu ama diğer taraftan da Belavia, yani Belarus Hava Şirketi, pazar günü Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Yemenli Yemen yurttaşlarının Dubai'den Belarus'a uçuşlara izin vermeyeceğini duyurdu. Irak 18 Kasım'da Belarus'tan dönmek isteyen Iraklılar için bir ilk defa uçak kaldıracak. Irak Bakanı'nın ifadesine göre 575 Iraklı dönme talebinde bulunmuş Irak'a. Türkiye'de Iraklı, Suriyeli, Yemenli lerin Belarus'a gidişini yasakladı. Aktarmalı da olsa İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı gidişlerini de yasakladı. En son Suriye Çin'in özel hava şirketi Shamwing Airlines da Minsk uçuşlarını Suriye'den durdurdu. Yani bir geri adım atılıyor ama tabii o geri adım atılmasını beklerken ortada tam Polonya ile Belarus sınırı arasında binlerce insan açlıktan ve soğuktan ölüme terk edilmiş durumda. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko o dönmek isteyenleri kucaklayacağız, onları sınırdan geri dönmeye ikna etmeye çalışıyoruz gibi laflar etmeye başladı son günlerde, son saatlerde. Son olarak Türkiye ile ilgili, Sudan'la ilgili bir cümle söyleyeyim. Cumartesi günü Sudan'da yeniden bu Abdülfettah el-Burhan'ın yaptığı darbeye karşı bir yürüyüş, büyük bir yürüyüş düzenlendi. Maalesef 8 kişi, son dün 2 kişi daha gece yarısı vefat etmiş. 8 kişi ölmüş bu gösteriler sırasında. Darbeden beri 23 kişi öldü gösterilerde. Darbeci Abdülfettah el-Burhan ise Geçiş Konseyi Başkanı, biliyorsunuz, başkanıydı. Geçiş Konseyi'ndeki görevden azlettiği, tutuklattığı kişilerin yerine, sivillerin yerine, askerler de var ama esas sivilleri görevden, bütün sivilleri görevden azletti. Kendisiyle daha uyumlu olacak, apolitik olduğu iddia ettiği yeni kişiler, askerler ve siviller atadı Geçiş Konseyi'ne. Önümüzdeki hafta bir hükümet ilan edileceği söyleniyor ve 2023'te seçimler yapma vaadini tekrar ediyor Abdülfettah el-Burhan. Ama bu aynı zamanda tabii bu 2019'da başlayan o büyük demokrasi hareketinin de yediği büyük bir darbe Sudan'da. Ama muhalefet, demokrasi hareketi ısrarla protesto gösterilerini devam ettireceğini belirtti. Maalesef bu tabii aynı zamanda ağır bir toplumsal bedel de verileceği anlamına geliyor. Son olarak Türkiye ile bitireyim. Biliyorsunuz 9-10 Aralık'ta ABD Başkanı Biden bir demokrasi zirvesi toplayacağını ilan etmişti Ağustos ayının sonunda. 3 konunun ele alınacağını ilan etmişti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada otoriterizme karşı savunma, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına saygıyı desteklemek konularında fikir teatisinde bulunması bu zirvede ve bir yıl sonra da yeniden ikinci bir zirvede, bir yılda bu konuşmalar ışığında neler yapıldığının değerlendirilmesi planlanıyor. Bu zirveye 127 ülke davet edilmiş, 107 ülkeden başkanlar veya temsilciler davet edilmiş. Davet edilmeyenler arasında tabii İran var, Çin var, Rusya var, Afganistan var, Azerbaycan var. Başka ne var derseniz, Macaristan var. Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Macaristan artık demokrasi zirvesine davet edilmeyen bir ülke.
Ve Brezilya?
Brezilya davet edilmiş. Ama Türkiye yok. Bu son derece anlamlı çünkü liste önümde, 107 kişilik liste, detaylı baktım, dikkatimden kaçmış olabilir. NATO üyesi olup da davet edilmeyen tek ülke Türkiye. Bunun da herhalde anlamsız olmadığı kanaatindeyim. Diğer taraftan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Başkanı, Hükümet Başkanı, Devlet Başkanı, Parti Başkanı Tayyip Erdoğan da ilginç bir demeçte, iddiada bulundu diyelim. Artık o iddiaları hangi bilgiye dayanarak nerede görüyor, nerede duyuyor, kim kulağını fısıldıyor bilmiyorum ama Memursen'in toplantısında pazar günü yeniden Gezi olaylarına değindi. Hala yeniden Bezmialem Camii'nin ne bira şişe kutularıyla girdiklerini iddia etti. Biliyorsunuz oranın imamı baştan böyle bir şey olmadığını söylemiş ve hemen başka bir yere sürülmüştü imam. Bir de ilave etti, bu camiden başbakanlık ofisi, o zaman başbakanlık ofisiydi Dolmabahçe Sarayı'nın Beşiktaş'a bakan kısmı, başbakanlık ofisine tünel kazdılar dedi.
Başbakanlık ofisine loderlerle kanal açarak giden.
Kanal açarak. Değil. Loderlerle kanal açarak. Evet, pardon, tünel değil. Loderlerle kanal açıldı dedi. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor.
Evet, yeni çağdan aldık bu haberi de.
Bu çeşitli yerlerde yayınlandı.
Evet, ben yeni çağda gördüm.
Yeni çağda da var. Hani bu hakikat sonrası dönem dediğimiz dönem işte tam bu böyle bir şey. Hakikat sonrası böyle bir şey işte. Alternatif gerçeklik de değil bu. Hakikat sonrası tabii.
Hakikat sonrası. Peki.
Böyle bir durumdayız. Tabii bu durumda Türkiye böyle bir başkanla Türkiye'nin demokrasi zirvesine davet edilmemesine de hayret etmek biraz saf dillik kaçacak. Evet. İyi günler dilerim.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Açık Gazete.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bu yeni bir seriye, mini seriye ya da mini diziye başlıyoruz galiba. Stres üzerine konuşmalar olacak sanıyorum Açık Bilinç'te. Siz anlatır mısınız biraz?
Bugün konumuz stres ve 3 bölümlük bir dizi yapacağız aslında. Yani önümüzdeki 2 haftada stres üzerinden konuşacağız. Şimdi stres hepimizin aşina olduğu bir şey, hayatında deneyimlediği bir şey. Öte yandan stres kavramı soyut bir kavram. Bundan ne kastediyorum? Mesela işte kalp krizine yol açtığı düşünülen kolesterol diye bir madde var. Bu maddenin kanımızda ne kadar olduğunu kan tahliliyle ölçtürebiliyoruz. Kolesterolü doğrudan ölçtürmek ve kolesterolün sonuçlarına karşı işte bir takım önlemler almaya çalışmak mümkün. Stres böyle değil. Yani kan tahliliyle ya da herhangi bir görüntülemeyle stresi ölçemiyorsunuz. Vücudunuzda yer alan bir madde ya da işte görüntülenebilecek bir faktör değil. Ama stresi de ölçmenin tabii ki yolları var. Başka şeylere endeksleyerek stres ölçülmeye çalışılıyor. Bedenin verdiği tepkilere, işte vücudumuzda olan bitenlere, bazı ülser türleri, mesela psikosomatik hastalıklar olduğu düşünülüyor bazı ülser türlerinin ve stres yüzünden meydana geldiği düşünülüyor falan. Yani stres bu anlamda işte belli bir soyutluğa sahip fakat hayatımız üstünde çok ciddi etkileri olan bir şey ve hepimizin de aşina olduğu bir şey. Stresi çeşitli yönleriyle ele almak mümkün. İşte gelecek hafta fizyolojik olarak bedenimizin stresli durumlara ve koşullara verdiği cevabı ele alacağız. Bir sonraki hafta ruhsal açıdan stresin nasıl etkileri olduğunu ve stresle nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız. Ben bugün konuya bir giriş yapmak istiyorum. Stresin sebepleri arasında belki en büyük unsurlardan bir tanesi, tek başına değil ama en büyük unsurlardan bir tanesi belirsizlik. Bugün biraz belirsizlikten ve belirsizliğin yarattığı stres üzerine yapılmış hayvan deneylerinden konuşmak istiyorum. Şimdi belirsizlik aslında bir tek insanlarda değil, en azından deneylerin gösterdiği kadarıyla memeli hayvanlarda, canlılar dünyasında çok yaygın bir şekilde istenmeyen ve stres yaratan bir şey. Yani hepimiz bir sonraki adımda hayatımızda ne olacağını bilelim istiyoruz. Bilmediğimiz zaman bundan sıkıntı duyuyoruz. Hatta son zamanlarda işte beyin üzerine yazan çizen nörobilimciler beynin hem insanlarda hem diğer canlılarda beynin en önemli niteliğinin öngörü yapabilme, bir sonraki adımı hesap edebilme olduğunu öne sürüyorlar ve beyinden bir öngörü makinesi diye bahsediyorlar. Şimdi burada aslında ilginç bir soru var. Yani belirsizlik niye bu kadar bizim canımızı sıkıyor? Niye her şey bu kadar belirli olsun istiyoruz? Bunun tabii bir de öte tarafı var. Yani her şey belirli olsun isterken bazılarımız bu belirsizliği yok etmenin yolunu her şeyi kontrol etmek üzerinden sağlayabileceğini düşünmeye başlıyor. Daha önceki bir programda bahsetmiştim. İngilizce'de control freak diye bir kelime var. Kontrol delisi ya da hani daha amiyane tabirle söyleyecek olursak kontrol manyağı denen insanlar var. Bunlarla hepimiz zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Kimimiz iş yerimizde, kimimiz işte aile içinde, sosyal ortamlarda ve işte çalıştığınız yerin yöneticisi böyle bir adam ya da kadınsa felaket bir durum oluyor sahiden. Bazı kontrol delileri bir de mikro kontrolcü oluyorlar. En küçük şeye kadar karışmaya çalışıyorlar filan. Böyle insanlardan işte ülkenin başına bir diktatör gelecek olursa daha da beter. Herkesin hayatını bir şekilde regüle etmeye çalışıyor filan. Yani bu şeyin öbür tarafı, spektrumun öte tarafı. Fakat bu ikisi arasında, yani tamamıyla belirsizlikle tamamıyla her şeyi kontrol etme arasında bir denge mutlaka kurulabilir. Zaten kontrol deliliği konusunda da şunu söyleyeyim. Yani her şeyi kontrol etmek belki kontrol edene bir rahatlık hissi veriyor olabilir ama sonuç itibariyle ne kontrol edene faydası var böyle sürekli kontrol ediliyor olmanın, ne de kontrol edene bir, ne kontrol edilene ne kontrol edene bir faydası var. Bir süre sonra kontrol eden işte göçüp gittiği zaman işler yine kendi başına yürüyor hale geliyor. Yalnız kontrol edilenler belki rahat bir nefes almış oluyorlar, durum bundan ibaret. Şimdi fakat belirsizlik meselesine geleyim. Belirsizliği en aza indirmek için günlük hayatımızda kullandığımız bir takım normlar var. Yani işte Kadıköy'den vapura bindik, Karaköy'e geçiyoruz mesela. Yanımıza oturan insanın olmadık bir şey yapmayacağı konusunda iyi kötü bir fikre sahibiz. Yani bu kişi işte bize saldırabilir ya da öpmeye kalkabilir ya da kulağımızı ısırabilir. Hiçbir şeyin belirli olmadığı bir dünyada hem cinslerimizin her türlü davranışlarını belki beklemek ve tetikte olmamız olmak gerekecekti. Bu haliyle çok stres yaratan bir şey ve çok enerji ve çaba gerektiren bir şey. Bunların olmamasını sağlayan işte hayata dair genel normlar var. Yani bir takım istisnai, işte akıl bozukluğundan muzdarip olan insanlar haricinde hepimiz vapura biniyoruz, efendi gibi çayımızı içiyoruz, karşıya geçiyoruz ve karşımızdan ki insandan nasıl bir davranış bekleyeceğimizi de iyi kötü öngörebiliyoruz. Şimdi burada bu stresi anlattığımız ana yoldan çıkıp bir ara yola sapmak aslında benim için çok cazip ama bunu yapmayacağım. Ara yol şu, son birkaç on yıldır nörobilimde çok moda olmuş olan ayna nöronlar diye bir kavram var. Önemli de bir şey. İtalya'da yani 30-40 yıldır üstünde uğraşılıyordu Parma Üniversitesi'nde. En sonunda kabul gördü ve şimdi herkes ayna nöronlardan bahsediyor. Bunlar insan beyninde olduğu kadar başka işte mesela primatların beyinlerinde filan da olan ve hem biz bir davranışta bulunduğumuzda faaliyete geçen hem de bu davranışı bir hemcinsimizin yaptığını gördüğümüzde faaliyete geçen nöronlar. Yani işte bir meyve parçasını götürüp ağzımıza atıyorsak bu nöronlar çalışıyor. Fakat aynı şeyi karşımızda başka birisinin yaptığını gördüğümüzde de aynı nöronlar çalışıyor. Yani bazı şeyleri deneyimlemesek bile, deneyimlemeden yalnızca görerek işte o deneyimin yarısını yaşamış gibi oluyoruz neredeyse. Örneğin acı hissederken faaliyete geçen nöronlar bir başkasının acı çektiğini gördüğümüz zaman da faaliyete geçiyor. Şimdi aynı nöronlar bir şebeke oluşturuyor beyinde. Bunun genel olarak aynı nöronların varlığının işte dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, diğerkamlık gibi özelliklerin biyolojik temelini oluşturduğu düşünülüyor. Bence doğru. Bunun yanı sıra aslında belirsizliği azaltma yönünde de önemli bir işlevi olduğunu görüyorum. Buna dair herhangi bir şeye rastlamadım literatürde ama sonuçta karşımızdaki insanın nasıl bir deneyim yaşadığını iyi kötü kendi içimize bu yansıtılarak biz de deneyimliyorsak ya da yarısını deneyimliyorsak ya da biraz anlıyorsak belki karşımızdakinin bir sonraki adımda ne yapacağı konusunda da biraz daha iyi fikrimiz oluyor diye düşünüyorum. Şimdi buradan aslında konuyu başka memleket gündemi meselelerine de bağlamak çok mümkün. Örneğin şunu diyebilirsiniz. Ya peki bu aynı nöronlar neticesinde acı çeken bir insanı gördüğünüz zaman siz de acı çekiyorsanız işkenceciler hakkında ne diyeceğiz? Değil mi? İki hafta önce Mehmet Eymür denen istihbaratçı adam böyle kimseyi şaşırtmayan ama hepimizin kanını donduran bir takım açıklamalarda bulundu. İşte işkence normaldir, ben de yaptım falan dedi. Peki bu adam işkence yaptığında karşısındaki insanlar acı çekerken kendisi de çekiyor muydu yani? Bu hipoteze göre öyle olması lazım. Hayır, çekmiyormuş. Nedenini de akupunktürcülerle yapılan bir deneyle açıklamak mümkün. Fakat dediğim gibi bu konu giderek uzayacak ve bizi stresten daha uzak yerlere götürecek diye ben bu sokaktan şimdi geri döneyim. Aynı nöronlar üstüne başka bir program yapma sözü vererek izninizle.
Ya da stresten uzaklaştırmak değil ya da büsbütün strese sokabilir. Bir de böyle bir şey var.
Evet, öyle bir şey de var. Şimdi stres üstüne yapılmış birkaç çalışmadan bahsetmek istiyorum. Bu haliyle stres üstüne yapılan çalışmalar, hayvan deneyleri, hayvanları strese sokmakla başlıyor. Bu aslında bazı dinleyenlerin hoşuna gitmeyecek türde detaylar da burada olduğunu tahmin ederim. Dolayısıyla bunu da bir uyarı olarak önceden söylemiş olayım. Stres çalışmaları 1960'ların sonunda, 1970'lerin başında özellikle bir hız kazanıyor. Niye diye de bunu düşündüm. Kısmen şöyle bir sebebi olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından işte Amerika Birleşik Devletleri bir büyük dünya gücü, belki dünyanın en büyük gücü, en büyük ekonomik ve askeri gücü olarak kendisine bir pozisyon sağladıktan sonra Amerikan borsası da giderek daha önem kazanır. Dünya mali piyasalarında daha önem kazanır bir hale bürünüyor. İşte bu CEO falan denen, Türkçe'de CEO falan diye geçiyor ya, bir takım işlerden bahsetmeye başlıyoruz. Yani çok büyük paraları yöneten, kontrol eden bir takım insanlar ve kendileri de çok büyük maaşlar alan bir takım insanlar ortaya çıkıyor. Bu kişilerin çok büyük bir belirsizlik ortamında çalıştıkları bariz. Yani borsada bugünden yarına ne olacağını öngörmek kolay bir iş değil. Orada sahiden büyük bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin getirdiği stres altında çalışıyorlar ve bir takım akademisyenler ne yapsak da bu kişilerin, bu işte parayla uğraşan, parayı yöneten, büyük paralara hükmeden yönetici insanların stres altında daha optimal karar verebilmelerini sağlasak diye stresin fizyolojisi üstüne bir takım çalışmalar yapmaya başlıyorlar. Tek nedeni bu değildir tahmin ederim ama bir nedeninin bu olduğunu tahmin ediyorum, sanıyorum. Şimdi 1970'lerin başında Rockefeller Üniversitesi diye bir üniversite New York'ta özellikle nörobiyoloji konusunda büyük atılım yapıyor. Nörobiyoloji, nörobilim, nörofizyoloji alanında işte çok ünlü insanları getirtiyor. Oradan Nobel ödüllü insanlar o üniversitede çalışmaya başlıyorlar filan. O hengamede Jay Weiss diye bir fizyolog adamın, hem psikolog hem fizyolog bir adamın yaptığı bir takım çalışmalar var. Belirsizliğin stres üzerindeki etkisi ve stresin de beden üzerindeki psikosomatik etkisini bu adam araştırıyor. Şimdi bunlardan bir tanesinden biraz bahsedeyim. Yani pek çok çalışması var aynı tema üstüne, varyasyonlar gibi gözükebilir. Bunları peş peşe 1970'lerin başında değişik dergilerde yayınlamış. Benim en ilgimi çeken ve bizim konumuzla da en alakalı bulduğum çalışma aslında en basit çalışma. Sıçanlarla yapılıyor bu çalışma. Şöyle dar bir kafes inşa ettiriyor bu adam ve sıçanları bu dar kafesin içine sokuyor. Kuyruklarına da bir elektrot bağlıyor. Bu elektrottan işte bu hayvanlara belirli aralıklarla elektrik şoku veriyorlar. Bu elektrik şoku bu hayvanları öldürecek şiddetli bir şok değil ama tabii ki hoşlarına gitmiyor. Yani çok tatsız bir şey işte böyle bir şeye maruz kalmak. İki grubu karşılaştırıyor Jay Weiss bu çalışmasında. Bir grup taki sıçanlara işte gelişi güzel aralıklarla elektrik şoku veriliyor. Diğer gruptaki sıçanlara da tam aynı uyaran uygulanıyor. Fakat elektrik şokundan 10 saniye kadar önce bir zil sesi duyuyor bu hayvanlar. Aralarındaki tek fark bu. Zil sesi 10 saniye sonra bir elektrik şoku geliyor anlamına geliyor bu ikinci grup için. Birinci grup ise böyle bir zil sesiyle uyarılmadan doğrudan şoka maruz bırakılıyor. Şimdi bunun böyle bir çalışma sonucunda ne beklersiniz? Yani insan şöyle bile düşünebilir. Ya aslında bu ikinci grupta olmak daha iyi bir şey değil. Çünkü bir zil sesi duyuyorsunuz. 10 saniye sonra elektrik şoku yiyeceksiniz. Bundan kaçmanın ya da değiştirmenin ya da azaltmanın yolu da yok. Bu deneyde yok. Dolayısıyla yani azap içinde geçirilen bir 10 saniye olacak bu aslında. Hoş bir şey değil. Belki stresi arttıracak bir şey gibi düşünülebilir. Fakat sonuçlar öyle göstermiyor. Yani uyarılma bir şekilde bu şokun etkisini, şokun yarattığı stresi azaltıyor bu ikinci gruptaki sıçanlarda. Hatta şöyle bir üçüncü gruba bile bakıyor Jay Weiss. Her şeyi kontrol altında tutabilmek için kendi deneyinde. Aynı kafese başka sıçanları da sokup onları hiç elektrik vermeden orada bekletiyor. Bu böyle dar bir kafes. Geri dönemiyorlar. İşte elektrodu dişleriyle çıkartamıyorlar kuyruklarından hayvanlar falan. Yani orada olmak bile kendi başına bir stres unsuru. Bu stres unsurunu deneyin sonucundan izole edebilmek için böyle bir üçüncü grubu da oraya koyuyor ve bakıyor ki aslında hiç elektrik verilmeyen hayvanlar bile o kafesin içinde böyle dar kafesin içinde tutulmaktan dolayı bir kısmında küçük ülserler oluşmuş midelerinde. Stresin burada ölçütü bu hayvanların midelerinde oluşan ülserler yani yaralar ve bu yaraların boyları. Şimdi böyle bir deneyde yer almanın hiç hoş bir tarafı olmadığını görmek mümkün. Yani işte elektrik veriliyor size deney boyunca. Deney bittiğinde de bu sıçanları öldürüyorlar ve otopsi yapıp işte midelerinde ne kadar ülser oluşmuş diye ona bakıyorlar. Bundan ibaret oluyor bu hayvanların hayatları. Şimdi bu iki gruptan bahsetmiştim. En önemli kısmı da zaten orası. 10 saniye önce bir zil sesi duyduktan sonra elektroşoka maruz kalan hayvanların midesinde oluşan lezyonlar ya da yaralar ya da ülserlerin ortalama boyu 2 milimetreden az. İşte bu bilimsel ölçüt olarak da bu kullanılıyor. hiç zil sesi duymadan doğrudan elektrik şokuna maruz bırakılmış hayvanların midelerindeki ülserlerin ortalama boyu ise yaklaşık 9 milimetre. Yani neredeyse 5 katı. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Yani bu küçücük hayvanlar bile belirsizlikten doğan büyük bir strese maruz bırakılıyorlar ve böyle bir strese maruz bırakıldıkları zaman psikosomatik etkileri oluyor bedenlerinde, işte midelerinde ülser oluşuyor mesela. Bu çalışmalar 2 günden 2 haftaya kadar süren, işte bunlara kür diyorlar, kürler halinde yapılıyor. Bazı başka varyasyonlarında bu çalışmanın, mesela zil sesini duyduktan sonra sıçanlar işte bir pedala basarlarsa elektroşokun şiddetini azaltabiliyorlar ya da başka bir yere kaçabiliyorlar filan. Onlar daha beklenebilecek sonuçlar vermiş olan çalışmalar bence. Bence en ilginç sonuç halbuki bu çalışmada. Burada kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yani bu sıçanların etkin olarak müdahale edebilecekleri hiçbir fırsat yok. Yalnızca bir kısmı bir zil sesiyle uyarılmış oluyor. Ondan sonra o elektroşoka maruz kalıyor. Üstelik zil sesini ne zaman duyacakları da belli. O da tamamıyla gelişigüzel. Yani elektroşok kadar gelişigüzel. İşte bazen bir elektroşoktan 1 dakika sonra bir daha bir zil sesi duyuyorlar. Hadi bir daha gelin demek. Ya da bazen yarım saat duyuyorlar filan. Yani belirsizlik orada da var, fakat zil sesiyle elektroşoktan 10 saniye önce bak böyle bir şey geliyor yunun farkına varan hayvanlarda çok daha az stres oluyor diyor Jay Weiss bu çalışmanın sonunda. Başka pek çok çalışmada benzer sonuçlara işaret ediyor aslında.
Peki ben de bir şey sorayım, her zaman olduğu gibi konuyu gene tarihin ve medeniyetin en önemli sorusuna bağlamak için. Bu uzun süredir işte bu iklim kriziyle vesaire ilgili olarak 50 yıldan beri bir araştırmalar açıklanmasına rağmen bir belirsizlik olduğu söyleniyordu. Yani bu insan kaynaklı mıdır değil midir filan diye. Ama onun sonunda şimdi geçenlerde yapılan bir meta araştırmayla diyebiliriz. 90 bin yanılmıyorsam ayrı araştırmayı, 90 bin araştırmayı evet son 50 yıl içinde yapılmış. Hepsinin araştırmasında dezenformasyon olduğu ortaya çıkmış ve yani %99,99'u bilim insanlarının iklim acil durumunun insanlar tarafından yapıldığını söylemişler ve bu konudaki belirsizlik tamamen gitmiş. Bunun stresi azaltması beklenirdi ama öyle olmadı galiba.
Evet, öyle olmadı. Hatta şu da düşünülebilirdi. Yani bu iklim konusunda bir belirsizlik içindeydik işte önceki 10 yıllarda. Böyle bir tehlike var, bir şeyler yapmak lazım falan diyorduk. Fakat kimse de bir stres yaratmıyordu sanki. Evet. Burada bence ilginç bir mesele var. Yani şöyle düşünelim. Şimdi aslında hepimizin hayatındaki en büyük belirsizlik şu. Hepimiz bir gün öleceğiz, hayatlarımız sonlu, ama ne gün ve ne şekilde ve nerede öleceğimizi bilmiyoruz. Değil mi? Evet. Böyle bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Ama bunun yani bir takım istisnai durumlar dışında stres yarattığına da pek şahit olmuyoruz. Hatta yani bu konuları konuştuğum, işte bu din felsefesi dersi verirken falan hep öğrencilere sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Bir kahin olsa da size söyleme imkanı verse, isterseniz söyleyeceğim, hangi tarihte, ne şekilde, nerede, nasıl öleceksiniz, ister misiniz diye sorduğumda, bu soruyu sorduğum hemen herkes yok aman istemem bilmeyeyim daha iyi diye cevap veriyordu. Bence burada belirsizlikleri belki ayırmak lazım. Yani günün birinde öleceğiz evet, ve ne zaman ve ne şekilde ve nasıl olacağı belirsiz, ama sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi varsayarak, yaşayarak bu belirsizlikle başa çıkıyoruz diye düşünüyorum. Yok sayıyoruz yani ta ki işte başımıza gelene kadar. Fakat işte ne bileyim, saatte birkaç kere bir elektroşokla tatsız bir şekilde sarsılıyorsanız, o zaman bu başka bir, hemen dikkatinizi vermeniz gereken bir belirsizlik oluyor ve stres yaratıyor. İklim belirsizliği de biraz bu hani ölümün ne zaman kapımızı çalacağını bilmememiz gibi bir belirsizlik idi. Yani son belki 10 yıla kadar kimse bu konuya dikkat etmek istemiyordu. Yokmuş gibi varsayıyordu. Böylece yok varsayarak, yok sayarak bence bu belirsizlikle bir şekilde başa çıkmaya çalışıyordu. Ama artık yok sayamayacak bir duruma geldik çünkü çok alametler belirdi. Dolayısıyla iklimin yarattığı bir stresi şimdi 10 sene önce görmediğimiz ölçüde görüyoruz diye düşünüyorum.
Evet, bir şey yapılıyor mu? O da ayrı bir tartışma konusu ama stres gençlerde yapılan araştırma özellikle. Şimdi biraz da orta yaşlı üzerinde de belirmeye başlamış. Ciddi bir iklim ve işte bu vaziyetlerde iklim acil durumundan dolayı filan büyük bir strese de rastlanmakta olduğu, gençlerin kaygılar içinde olduğunu özellikle gençlerin ortaya koyan da yeni araştırmalar da yayınlanmaya başladı.
Evet, evet ve tabii çok da haklılar yani çünkü kendi hayatlarının sonuna gelmeden belki iklim krizi dünyanın gezegendeki insan hayatının sonuna getirebilir. Dolayısıyla hiç haksız değiller ve zamanıdır yani bu konuda biraz ses çekmenin diye düşünüyorum. Geldi de geçmiş, geçiyor bile falan demek de mümkün. Şimdi bu programı burada bitirelim. Gelecek hafta Profesör Ertan Yurdakoş stresin fizyolojisini anlatacak bize. Stres fizyolojisi hakkında yani stresli koşullar altında bedenimizin nasıl bir cevap verdiğine dair çalışmaları özetleyecek. Onun arkasından da psikiyatr Profesör Ejder Yıldırım stresin ruhsal etkilerinden bahsedecek ve stresi yönetmenin, stresli durumlarla başa çıkmanın nasıl mümkün olabileceği konusunda yapılan çalışmaları aktaracak. Stres serimiz böylece iki hafta daha devam edecek.
Peki, çok teşekkür ederiz. Güven Bey, görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Bitirirken her zaman yapmaya çalıştığımız gibi sizi COVID-19 konusunda tedbir almaya naçizane bir kez daha davet edelim. Yani maske mesafe, yani fizik mesafeye maske takmaya ve musluğa yani temizlik el yıkama meselesine dikkat etmenizi hasaten rica ederiz. Yine Avrupa'nın birçok yerinde büyük yükselişte olduğunu, Türkiye'de de saatte 8 ila 10 kişi kaybettiğimizi ve 25 ila 30 bin kişi de günde enfeksiyona uğradığını da bir kez daha hatırlatalım. Ve aşı konusunda ihmal etmemenizi rica ederiz ve bu şekilde kapatıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Günaydın.